Sayfa 299. Risale-i Nur günahlara keffarettir. Risale-i Nur tek başına bir ordu kadar güçlüdür. Risale-i Nur'a itiraz edilemez. Yapılacak bir itiraz en ulu kişilerden, Kutbu Azam'dan da gelse aldırış edilmemelidir. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ABD'de profesörlük yapan Şerif Mardin'in, Milliyet Gazetesi'nin köşe yazarı Şahin Alpay'ın, Türkiye'de ve Türk Cumhuriyetlerinde Türk insanını fikren zehirleyip Amerikan İngiliz kültürüne adeta misyonerlik yapan Fethullah Gülen ile daha böyle nicelerinin yere yurada sığdıramadığı, ölüm yıldönümlerinde en büyük camilerde mevlitler okutturulan Sait budur. Halbuki sırf İslam inancının esasları bakımından düşünülecek olsa dahi, görüleceği üzere Kürt Said'in sayıklamaları Kur'an ile temelden birbirine zıttır. Said açıkça ben peygamberim dememiştir ama bütün söyledikleri bunu dolaylı olarak ifade eder şekildedir. Yoksa risalelerin arş mertebesinden alındığını, bunların Kur'an'da işaret edilmiş olduğunu ve hatta Hazreti Ali'nin bile kendisini kastettiğini ileri sürmenin başka bir anlamı yoktur. Bu ise İslam'a göre ridde, yani İslam'dan dönmedir. Hazreti Muhammed'in hastalanıp ölmesiyle birlikte Arabistan'da bir sürü dinden dönen ve yalancı peygamber görülmüştür. O dönemdeki yalancı peygamberler ile ilgili olarak kökten dinciler tarafından öldürüldüğü iddia edilen Bahriye Üçok, İslam'dan dönenler ve yalancı peygamberler adlı kitabında günümüze de ışık tutacak şekilde şöyle der: bu iktisadi ve siyasi durumdan faydalanmak isteyen bazı kimseler, kendi kasaba ve bölgelerini Medine hükümetinin nüfuzundan sıyırarak kendi şahıslarına bağlamak ve böylece zekat veya başka adlarla toplayacakları vergileri kendilerinin ve kabilelerinin refah seviyesini arttırmak için kullanmak istiyorlardı. İşte böyle bir gayeye ulaşabilmek için bazı kimseler peygamberlik iddiasını da kendilerine uygun bir yol olarak seçtiler. Gerçi müritleri, yani nurcular da Kürt Said için açıkça peygamber demezler, fakat onu hiç kimsenin ulaşamayacağı bir mertebede görürler. Ona peygamberliğin parlak aynası, peygamberlik ağacının son ve parlak bir meyvesi derler. Hatta bu kesime göre Molla Said peygamber devri hariç insanlık tarihinde benzeri görülmedik bir alemdir. Kimi nurcu ise peygamber devrini de hariç tutmayıp, Said'i bütün insanlık tarihinin en ileri ve en mükemmel derecesine ulaşmış biri olarak gösterir. Nurculara göre Said'in en değersiz tutumuna ve durumuna bile uymak gerekir. Aynı şekilde risalelerde nurcular tarafından emsalsiz bir hazine olarak yüceltilerek, Kur'an'ın gerçeği imanın miracı olarak sunulur. Hizbullah'ın öldürdüğü Zehra Vakfı'nın başkanının ve bir üyesinin cenaze törenine katılanlar, Kur'an-ı Kerim yerine Risale-i Nur'ları okuyorlardı. Nurculara göre Risale-i Nur, Hazreti Muhammed'in vaat ettiği kitaptır. Kur'an'ın bir yayılmış biçimidir. Kur'an'ın tasarrufunda bulunduğundan ona uzanan ve ilişmek isteyen her el kırılır ve her el kurur. Kısacası Risale-i Nur bu müritlere göre bir şeriat kitabı, aynı zamanda da bir dua kitabı, hikmet kitabı, kulluk kitabı, emir ve çağrı kitabı, zikir kitabı, düşünce kitabı, gizli ilimler kitabı, tasavvuf kitabı, mantık kitabı vesaire vesairedir. Yani bu nurcuların bütün bu iddialarla birlikte tek diyemedikleri, Said'in bir peygamber, Risale-i Nur'un da yeni bir kitap olduğudur. Fakat bunu da dolaylı olarak sürekli dile getirmişler ve bu düşünceyi beyinlere şırınga etmişlerdir. Bunun sonucu olarak da her nurcu Said'i bir peygamber, yazdıklarını da bir kutsal kitap gibi görmektedir. Nitekim nur talebelerinin gizli gizli bir yere toplanıp zikir ile okudukları Kur'an değil, risalelerdir. Çünkü onlar için Risale-i Nur insanoğluna yetecek bir hazinedir, her şey orada yazılmıştır. Onlara düşen görev bu risaleleri durmadan okumak ve yazmak, işin açığı Said'e ve risalelerine körü körüne inanmak ve itaat etmektir. Tabii bütün bunları Said'e ve risalelerine yakıştıran sadece müritleri değil, aynı zamanda Said'in de kendisidir. Yukarıda ortaya koyulduğu üzere bizzat Molla Said'in kendisi yazılarıyla peygamberliğini ima etmiş, yazdıklarını da vahiy gibi göstermiştir. Said'e göre de her şey risalelerde yazılmış olup, insanın alim olabilmesi için başka bir şey okumasına gerek yoktur. Nitekim Said bu konuda şöyle der: Risale-i Nur'u okumak ya da yazmak alim olmak için yeterlidir. Başka şey istemez. Said böylesine işkembeyi kübradan atarken bunun gerekçelerini de açıklamaktan geri kalmamıştır. Çünkü yine kendi yazdıklarına göre 15 yıl ders alınarak ancak okunabilen kitapları yalnızca 3 ayda okuyup öğrenmiş, 15 yılda ancak okunabilen 100'den çok kitap okumuş, her sorulan soruya en güzel cevabı vermiştir. Sırtını yere getirmediği hiç alim hiç yoktur. Öyle ki 1-2 günlük eğitimin ardından kendi hocalarını bile geride bırakmıştır. 100 kitabı okuyup okumadığı bilinmez ama böylesi bir kişinin Türk insanına büyük bir din adamı, hatta filozof gibi gösterilmeye çalışılması kasıttan, gafletten, dalaletten ve dahi ihanetten başka bir şey değildir. Kaldı ki Nurcular Atatürk'e ilkelerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşıdırlar. Nurculara göre Türkiye Cumhuriyeti bir askeri istibdat ve sapıklıktır. Cumhuriyet onlara karşı hücum etmek için girişilmiş bir zındık hilesidir. Nitekim Said'e göre mutlak istibdada cumhuriyet, mutlak din sapıklığına rejim, mutlak safahata medeniyet, keyfi cebre kanun adı verilerek kurulmuştur. Türkiye Devleti sadece İslam'a değil ahlaka da aykırıdır. Öyle ki bu cumhuriyette camiler mihrapsız, köyler imamsız, şeyhler hırkasız, müritler başsız bırakılmıştır. Halbuki olması gereken devlet bir din devletidir. İşte Nurcuların görevi de bu din devletini ve şeriatı gerçekleştirmektir. Tabii bu kapsamda Nurculuk milliyete de karşı olup onlara göre gerçek milliyet İslamiyettir. Osmanlılık ise bu ülkenin olması gereken siyasi şeklidir. Her ne kadar başından beri Nurcular siyasetten uzak durduklarını iddia etmişlerse de bütün bu görüşler tamamen siyasi olup amaçları da kendi istekleri doğrultusunda bir şeriatçı ve Kürtçü din devleti kurmaktır. Bu devletin esas yapısı ise Said'in öğretim konusundaki düşünceleriyle kendini ele vermektedir. Çünkü Said'in en yüksek bir öğretim kurumu olarak kurulmasını istediği ve Kahire'deki Camiül Eser'in kardeşi olacak Medrese-i Zehra'nın öğretim dili şu formüle dayandırılmıştır. Lisan-ı Arap vacip, Kürdi caiz, Türki lazım. Bunları söyleyen sadece Kürt Said'in kendisi olmadığı gibi bu iddialar eskiden kalmış da değildir. Nurcular halen aynı fikirdedirler. Mesela Nurculuğu sayesinde ve onun bunun kitabını kendi adına basarak süratli bir şekilde profesörlüğe yükselmiş olan Ahmet Akgündüz de aynı şeyleri söylemektedir. Akgündüz'ün 1993 yılında Konya Selçuk Üniversitesi'nde doçent iken Said ile ilgili bir konferansta söyledikleri 15 Şubat 1993 tarihli Hürriyet gazetesinin 23. sayfasında bir ara haber olarak şöyle yer almıştır. Nurcu doçent, Cumhuriyet zındık düzeni. Konya Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi doçent Dr. Ahmet Akgündüz, Said-i Nursi ile ilgili konferansta Cumhuriyet rejimi için zındık düzeni deyimini kullandı. Akgündüz, İslam'ın yeniden doğuşunun Anadolu ve İstanbul'dan başlayacağını belirterek, Bediüzzaman Said-i Nursi ve Hazreti Muhammed bunu belirtmişlerdir dedi. Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen bilinmeyen bir dahi Said-i Nursi konulu konferansta konuşan doçent doktor Akgündüz, o sürekli olarak Kürtçü bölücü olarak tanıtılmıştır dedi. Said-i Nursi'nin Kuvvayi Milli Hareketi'ne de katıldığını belirten Akgündüz, ancak Bediüzzaman bir zındık düzeni kurulduğunu görünce Ankara'daki yönetici kadroları ile ilişkisini kesmiştir dedi. Cumhuriyeti istibdat düzeni olarak tanımlayan Akgündüz, Said-i Nursi'nin her türlü baskıya rağmen Türkiye'den ayrılmadığını söyledi. Konferansa ANAP Ağrı Milletvekili Fecri Alpaslan da katıldı. Görüldüğü üzere bu sözleriyle Molla Said'in dedikleri arasında hiçbir fark yoktur. Ve bu sözleri söyleyen ise şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir üniversitesinde Türk insanına ilim irfan öğretmektedir. Aslında bu kişinin yani Ahmet Akgündüz'ün bilimsel eser diye yayınladığı bazı yayınların da kendi eseri olup olmadığı tartışmalıdır. Çünkü Vakıflar adlı kitabının dipnotları ne kadar başka bir İslam yazarının eserinden aynen alındığı iddia edilmektedir. Keza Osmanlı Kanunnameleri adıyla ciltler dolusu yayınladığı eserinde daha önce yazılmış batılı bir bilim adamının eseri olduğu fakat bunda dahi çeviri yanlışları yapıldığı belirtilmektedir. Son yayınladığı haremle ilgili kitabı da cezaların yorumu bakımından tamamen şer'i kurallara dayandırılmıştır. Doçent Doktor Ahmet Akgündüz Belgeler Gerçekleri Konuşuyor 5 adlı kitabında Atatürk ve İnönü'nün Kürt sahibi çok tahrik ettiği iftirasına sarılarak şunları söylüyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1. ve 2. reisi cumhurun talimatlarıyla Bediüzzaman çok tahrik edilmiştir. Ancak o müsbet iman hizmetini hiçbir şeye tercih etmemiştir. Şimdi muvaffak olan Bediüzzaman'dır. Bütün yasaklamalara ve engellemelere rağmen bugün Türkiye'de ve belki de dünyada en çok okunan eserler arasında Risale-i Nur başta gelmektedir. Halbuki devletin bütün imkanları kullanılarak basılan ve dağıtılan bildiğiniz bir takım kitapları ders geçme derdi dışında kimse okumamaktadır. Uzun zaman içinde kimin galip ve kimin mağlup olduğu ortadadır ve istikbalde inşallah İslam'ın olacaktır. Akgündüz, Fethullah Gülen'e yakınlığıyla tanınan Nil Yayınları'ndan çıkan kitabının 58. sayfasında üstadlarının şu sözlerine yer veriyordu. İslam'ın yıkılışı buradan başladı. İhya hareketi de buradan başlayacaktır. Ben Mekke'de dahi olsam Anadolu'ya gelirim cevabını vermiştir. Nurcu yazar aynı kitabın 59. sayfasında Kürt Said'in her türlü zulmü gördüğünü de şu sözleriyle anlatıyordu. Bediüzzaman kendisine her çeşit zulmü yaptıkları ve her türlü hakareti reva gördükleri halde devleti tekfir etmemiş, bir iki şahsın keyfi küfrisini devlet olarak görmemiştir. Her ne kadar orduda Müslümanlara karşı bir kısım zulümler ve orman kanununu andıran haller, kasıtlı ve Türk ordusunu millet nazarında kötülemek isteyen insanlar tarafından devam ettirilse de, Bediüzzaman'ın her çeşit zulme maruz bırakıldığı, 1926-1950 arasındaki ordunun fertleriyle bugünkü hiç kimse mukayese dahi edemez. İşte o günkü halinde bile Bediüzzaman Türk ordusunu İslam'ın nurunu söndürmek için kullanmak isteyen bir şahsın bütün menfi gayretlerine rağmen tarihe geçmesi gereken ve bahsettiğimiz müsbet hareket düsturunun neticesi ve meyvesi olan şu sözlerini söylemektedir. Gariptir, hem çok gariptir. 700 sene müddetince İslamiyet'in ve Kur'an'ın elinde şeref, şiar ve barika asa bir elmas kılıç olan Türk milletini ve Türkçülüğü muvakkaten İslamiyet'in bir kısım şearine karşı kullanmaya çalışır. Fakat muvaffak olamaz, geri çekilir. Kahraman ordu dizginini onun elinden kurtarıyor diye rivayetlerden anlaşılıyor. Akgündüz kitabının 125. sayfasında ise İslamiyet'ten ayrılanların, sapanların, küfür içinde olanların birer Nemrut ve Firavun yerine geçtiklerini, kendi heykellerini dikerek Müslümanların türbe, makam ve büyük zatların kabirlerine karşı gösterdikleri hürmeti kendilerine kıyaslayarak, sanki kendine taraf olarak, gurur ve putçuluk hadisesi olarak değerlendiriyorlar diyor ve şunları ekliyordu. Şunu özellikle ifade edeyim ki, Cumhuriyet'in ilk döneminde türbelere, zaviyelere ve belli makamlara karşı yürütülen tahribat hareketinin altında bu yatmaktadır. Bu işi yürütenler kendi heykellerini diktikleri gibi, İslam alimlerinin kabir ve makamlarını bir heykel gibi kabul ederek hücum etmişlerdir. Çünkü kendileri birer Nemrut ve birer Firavun kesilince karşılarında kendilerine rakip olabilecek hiçbir şahsiyet, isterse tarihte olsun, tamamen yok edilmiştir. Bu çok önemli bir nokta. Zira Firavun'u aratmayacak derecede enaniyetlerin zirvede nice zalimleri, 20. asır insanları çok iyi tanımaktadır. Kitabın 126. sayfasına geldiğimizde ise saçmalıkların zirveye taşındığını görüyoruz. 20. asırda neden böyle oldu? Neden heykelcilik, putçuluk hakim oldu? Yine Bediüzzaman'ın tespitiyle bunlar Allah'ı tanımadıkları için çok şeylere ve çok zatlara bir nevi rububiyet vasfını vermişlerdir. Dolayısıyla putperestlerin başka bir nevi olan heykelperestlerin ve suretperestlerin gayet müthiş bir riyakarlık manasında olan şan ve şeref peşinde koşmaları 20. asrın en önemli özellikleri arasında. Bu hadise mühim bir nokta. Benim kanaatime göre Rusya'daki Lenin ve Stalin heykelleri bu manada olduğu gibi Yugoslavya'daki Tito'nun heykelleri de bu manadadır. İster İslam aleminde, ister Türkiye'de. Zikrettiğimiz tarzda heykelleri görmek mümkündür ve bunu söylemek kimseye hakaret de değildir. Özellikle ifade edeyim, 20. asır putperestliğin modern şekli olan heykelperestlik asrı olmuştur. ve Kur'an putperestlik gibi heykelperestliği de şiddetle reddetmektedir. Gülen'in Nil Yayınlarınca yayınlanan Belgeler Gerçekleri Konuşur adlı kitabının 70. sayfasında da Nurcu yazarın Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasındaki ruhu reddiye getirerek söylediklerini ibretle izliyorduk. Bu ruh Türkçülük ruhu değildi, bu ruh Kürtçülük ruhu hiç değildi. Beyler söylemekten kaçınmayın, bu ruh İslamiyet idi, bu ruh İslam kardeşliği idi. Kuvva-i Milliye'yi harekete geçiren ve zaferden zafere koşturan da aynı ruhtu. Kitabın 79. sayfasında Anadolu insanlarını bir arada tutacak ruh ve manevi tutkal Atatürkçülük değildir diyor ve şunları da iddia ediyordu. Anadolu insanının fertlerini birbirine bağlayan din tutkalını gevşettiğinden dolayı Mustafa Kemal'i sevenlerin nispeti tahminlerin çok altında olacaktır. Kitabın 128. sayfasından Nurcu yazar adeta tüm kinini kusuyordu. 20. asır putperestleri demek olan heykelperestler, sırf din kokusu var diye sevmeyip tenkit ettikleri, gericilikle itham ettikleri bu adetin ve huyun daha kötüsünü işliyorlar, farkında değiller. Şimdi Türkiye'de öğretim üyesinden tutun paşasına kadar gidiyorlar bir heykelin karşısına. Medet ummaya geldik, söz veriyoruz diye yalvarıyorlar. Ben buna modern nüshacılık, modern yobazlık diyorum. Yani eğer Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin manevi makamından medet bekleyen bir insanı siz gerici ve nüshacı olarak itham ederseniz, tamamen heykel ve taştan ibaret olan bir insanın makamına gösterdiğiniz bu davranış tam bir yobazlıktır, tam bir gericiliktir. Bu sebeple BBC radyosu dünyanın 100 komik olayı diye bir röportaj serisi neşretti. Bunlardan birisi olarak da bizim Türkiye'de 19 Mayıs bayramı münasebetiyle Samsun'da bir generalin büstün karşısında selam durması gösterilmişti. Yani şimdi bu bir insana hürmet değildir, bir tapmadır. Adına ister çağdaşlık deyin, ister gericilik, ister yobazlık deyin, değişmez. Sayfa 128'de ise şu hezeyanlarda bulunuluyordu. 20. asır putperestliğin modern şekli olan heykelperestlik asrıydı. 21. asırda müjde veriyorum, heykelperestliğin yıkılış asrı olacaktır. Nitekim Rusya'da yıkıldı, Çin'de yıkılmak üzere, Irak'ta da yıkılacak, Türkiye'de de. Yani 21. asır başlangıçta, 20. asırda işlenen putperestlik kadar adi bir iş olan heykelperestliğin yıkılış devri olacak. İslam tarihçisi olan Profesör Neşet Çağatay, Türkiye'de Gerici Eylemler adlı küçük fakat önemli eserinden Nurculuk için şunları söyler. 1875'te Siirt ilinin Nurs köyünde doğmuş olan Sait, kendi kendine Bediüzzaman lakabını vermiş ve doğduğu köye nispetle aldığı Nursi soyadını da sonradan Kur'an'da geçen Nur kelimelerinden alınmış gibi göstermiştir. Aslında Kürt milliyetçiliği ve Atatürk düşmanlığına ümmetçilik akımını güçlendirerek Türk milliyetçiliğini yok etme yolu ile bir Kürt milliyetçiliği yaratıp ileride bir Kürt devleti kurma hayaline dayanır. Nurslu Said aynı zamanda 31 Mart vakası kahramanlarındandır. Kindar yazılarıyla 31 Mart olayının çıkmasına sebep olan Volkan gazetesinin yazarı ve ayrıca İttihad-ı Muhammedi fırkasının kurucularındandır. 1945'lerden başlayarak Nurculuk hareketinin elebaşısı sayılmıştır. Eserlerinin bir kısmında peygamber taklitçisi görünür, kendisine gayipten sesler geldiğini, kuşlarla konuştuğunu, Kur'an'da kendi yaşantısına ve yazdığı şeylere ait haberler bulunduğunu söyleyecek kadar sapık fikirli bir kimsedir. Ne dediğini bilmeyen bir akıl hastasının söz boğuntuları denebilecek anlamsız şeylerle dolu birkaç eseri vardır. Bir hayli artmış taraftarlarına daha fazla kitap satarak para kazanmak düşüncesiyle hareket eden çıkarcı müritleri bu acayip kitapların orasından burasından pasajlar alarak bir araya getirip yeni kitaplar meydana getirme yoluna sapmış ve bu para tuzağı risalelerin sayısını 106'ya çıkarmışlardır ki bunların çoğundan Said-i Nursi'nin bile haberi yoktur. Mahiyeti ve amacı bu olan Nurculuk, DP'nin halkın dini hislerini sömürme siyaseti yüzünden geniş bir hoşgörü atmosferi içinde serbestçe gelişip yayılmıştır. Nurculara göre Türkiye Cumhuriyeti bir askeri istibdat ve sapıklıktır. TC hükümeti nasıl kuruldu sorusuna Nurcuların cevabı şöyledir. Kur'an'la Müslümanlığı hiçe sayar bir şekilde savaşarak bize saldırmak için girişilmiş bir zındık hilesidir. mutlak istibdata cumhuriyet, mutlak din sapıklığına rejim, mutlak sefahata medeniyet, keyfi cebre kanun adı verilerek kurulmuştur. Bu durumda Nurculara göre Türkiye Devleti yalnız İslam dinine değil, aynı zamanda ahlaka da aykırı bir yapıdadır. Türk Devleti teokrasiye dayanmalıydı. Nurcuların ödevi böyle bir teokratik düzeni gerçekleştirmek olacaktır. Bu rejimin hiç olmazsa bazı şartları bugün sağlanmalıdır. Mesela devletin resmi dini İslamiyet olmalı, hükümet şeriatın koruyuculuğunu yapmalıdır. Anayasa Kur'an olmalı, devletin idaresi de bilginler yani ulema heyetine verilmeli. Çok kadınla evlenmeye izin verilmelidir. Nurcuların gayeleri uğrunda hapishanelere düşmeleri bir şereftir. Hapishaneler onlar için medrese-i Yusufiye'dir. Yusuf peygamberin hapse atılmış olmasını telmihle. Nurcular hapishanelerde hapisleri de kandırıp kendi tarikatlarına sokmak istediklerinden böyle söylüyorlar. Çünkü onlar toplum hayatının bütün alanlarına karışarak oraları düzenlemek iddia ve amacındadırlar. Said-i Nursi 1960'ta öldüğü zaman risalelerin satışlarından gelen çok para yüzünden şeyhin yerine geçme hususunda Nurcu elebaşıları arasında epey mücadele ve bölünmeler oldu. Nurculuğun kolları. Molla Said'in ölümünden sonra Nurcular çeşitli sebeplerden dolayı kendi aralarında bölünmüşlerdir. Ancak Said'e olan inanç hepsinde de tartışmasız olarak mevcuttur. Bu inanç bir otorite seviyesinde olup risaleler yine Kur'an gibi kutsal mahiyettedir. Nurcular her ne kadar Said'in sağlığında olduğu gibi kendilerini siyasetten uzakmış gibi gösterip buna karşılık siyasete karışmışlar ise Said'in ölümünden sonra da aynısı olmuş ve sürekli olarak siyasetin içinde bulunmuşlardır. Demokrat Parti'den sonra Adalet Partisi, Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'ni desteklemişlerdir. Yakın yıllarda ise eğitim ve finans alanlarında yoğun faaliyet göstermektedirler. Bu eğitim ve finans faaliyeti ise sanki bir İran devriminin işareti gibidir. Üstelik çoğu siyasi de oy ve maddi çıkar gibi bazı bilindik yollarla etki altına alınmaktadır. Said ölünceye kadar bütüncül bir yapı gösteren Nurculuk ve Nurcular, yukarıda belirtildiği gibi onun ölümünden sonra çeşitli sebeplerle bölünmüşlerdir. Kimisi risalelerin matbaa ile basılmasına bile karşı iken, kimisi daha ılımlı görünmeye çalışmış, yine kimisi Said'in ve Nurcul'un Kürtçülük vasfını ön plana çıkartırken, kimisi de bu durumu gizlemeye çalışıp Türk-İslam sentezi arkasına gizlenmiştir. Nitekim Fethullah Gülen ve müritleri bu son dediğimiz gruptan olup bir yandan Kürt Said'i baş hazret olarak alırken bir yandan da saf insanlarımızı yanlarına çekmek için Türk-İslam sentezi kisvesiyle herkesi aldatmaktadırlar. Nurcuların arasındaki ilk bölünme Said'in ölümünden sonra ve Adalet Partisi'nin desteklenmesi sırasında meydana gelmiştir. Bir kısmı açıkça siyaset ve basın ile iç içe olmayı savunurken, diğer bir kısım ise bu faaliyeti kabul etmemişlerdir. Ancak bu kabul etmeyenler de siyasete bulaşmışlardır. Aslında bu ayrılığın temel sebepleri kanaatimizce takip edilmesi gereken hareket tarzı ve siyasi tavırlar arasındaki görüş farklılığından meydana gelmiştir. Çünkü bir grup liberal muhafazakar taraf içinde yer alırken, diğer bir grup dinci bir partiyi desteklemiştir. Bu ilk bölünmenin dışa yansıyan bir boyutu da yukarıda tespit ettiğimiz farklı görüşe bağlı olarak Said'in risalelerinin matbaada mı yoksa elle mi yazılıp çoğaltılması meselesi olmuştur. Matbaada çoğaltılmasını isteyenler okuyucular olarak adlandırılmış, geleneğe uygun olarak elle yazılıp çoğaltılmasını isteyenlere de yazıcılar denilmiştir. Okuyucular grubu Mehmet Kutlular liderliğinde Yeni Asya gazetesini çıkaran farklı bir grubu oluşturmuşlardır ve siyasette de Adalet Partisi'ni desteklemişlerdir. Bir kısmının da Milliyetçi Hareket Partisi'ni desteklediği iddia edilmiştir. Diğer yazıcılar grubu ise Milli Nizam Partisi ile daha sonra Milli Selamet Partisi'ni desteklemişlerdir. Yeni Asyacıların esas amaçları Nurculuk ve bunun yaygınlaştırılması çabası olmak üzere bu maksada ulaşmak için Türk milliyetçiliğini de kendilerine alet etmişler ve milli duyguları sömürerek bu camiadan taraftar bulmaya çalışmışlardır. Nitekim bugün Fethullah Gülen'in izlediği Türk-İslam sentezcisi Nurculuk bunlardan çok farklı değildir. Mehmet Kutlular grubu 12 Eylül'den sonra da Demirel'i ve dolayısıyla Doğru Yol Partisi'ni desteklemeye devam etmişler. Ancak bu grup da Demirel'den bekleneni tam istedikleri gibi elde edememe tartışması yüzünden tekrar bölünmüştür. Mehmet Fırıncı liderliğindeki bu bölünme Demirel'e verilen desteğe karşı çıkıp klasik Nurcu çizgiye yaklaşmıştır. Bunlar Yeni Asya yayınlarını ve Moral FM radyosunu kurarak kendi çizgilerinde faaliyetlerine devam etmişlerdir. Ancak milliyetçi duyguları sömürmeyi de elden bırakmamışlardır. Nurcular arasındaki temel bir bölünme de Molla Said'in ve Nurculuğun Kürtçü vasfının ön plana çıkarılıp çıkarılmaması konusunda olmuştur. Bu bölünmede Kürtlük meselesinin ön plana çıkartılmasını savunanların başını Med Zehra grubu çekmiştir. Grubun lideri Sıddık Dursun olup bunlar özellikle Said'in Kürt kimliğinin ön plana çıkartılmasını savunmuşlardır. Sıddık Dursun'a göre bir zamanlar Said-i Kürdi imzasını kullanan Said'in Kürt kimliği kasıtlı olarak kamufle edilmiş ve eserlerindeki rejim karşıtı ifade ve bölümler bilinçli olarak ayıklanıp tahrif edilmiştir. Grup klasik talebe hizmeti yani öğrenci evlerinde eğitimin yanı sıra Tenvir neşriyatı da kurarak Said'in bütün eserlerini yeniden basmıştır. Cemaatin adı Kürt Said'in kurulmasını istediği Medrese-tü Zehra adlı üniversiteden gelmekte olup bunun kısaltılmışıdır. Yani bu grup açıkça Kürtlük unsuruna dayalı orijinal Nurculuğu savunmaktadır. Diğer bir deyişle bugün olduğu gibi kendini Türk-İslam sentezi kisvesi altında gizleyip Said'in Kürtlüğünü kamufle etmemektedir. Med Zehra grubunun Med Zehra Vakfı, Bin Marifet Vakfı, Tenvir Neşriyat gibi kuruluşlarının yanı sıra Aylık Dava adlı bir dergi yayını bulunmaktadır. Med Zehra grubu da 1991 yılında kendi içinde bölünerek Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı kuruluşu içinde ayrı bir cemaat oluşturulmuştur. Bu ayrılan grupta Med Zehra cemaatinin özelliklerini taşımakla birlikte daha çok eğitim faaliyetine yönelik çalışmaktadır. Grup İslamcı ve Kürtçü ileri gelenlerle yakınlık içerisindedir. Bütün bu yönleriyle de Kürtçü bir çizgidedir. Bunların çeşitli yurt ve üniversite hazırlık dershaneleri bulunmaktadır. Bir süre önce yayınına son verilen Yeni Zemin dergisini çıkartmışlardır. Ayrıca Kürtçe yayınlanan Nubihar adlı bir edebiyat dergileriyle bazı yerel radyoları bulunmaktadır. Fazilet Partisi milletvekilleri Recai Kutan'ın danışmanı, Akit Gazetesi yazarları buralarda sözde eğitim seminerleri düzenlemektedirler.